Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ves salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Ves salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Erkam Radyo'da Gül Sohbetleri dersimizin Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Akrabaları adlı sunumumuzun 3. bölümün 1. yarısıyla yine beraberiz. Allahu Teala Hazretlerinden hayırlar dileyerek kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı yakından tanımak, onu örnek almak için onun sosyal çevresini iyi bilmek durumundayız bildiğiniz gibi. Bu konuda kısa bir giriş yapmıştık zaten. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akrabalarını anlamaya, tanımaya, öğrenmeye çalışıyorduk. Bunların kimler olduklarını. Dedelerinden başladık. Abdülmuttalip dedeyi görüyorduk. En son meşhur fil olayı dediğimiz meşhur Ebrehe fil meselesini görmüştük. Ve Abdülmuttalip dedenin buradaki ferasetini, şahsiyetini sergilemiş olduğu tavrı görmüştük. Aynı zamanda fil ordusunun ne hale geldiğini görmüştük efendim. Ve bu olay Kur'an-ı Kerim'de Elem Tara suresi diye bildiğimiz Fil suresinde mealen şöyle anlatılmaktadır bildiğiniz gibi. Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? O bunların düzenlerini boşa çıkarmadı mı? O bunların üzerine sürüler halinde kuşlar gönderdi ki onların üzerine pişkin tuğladan taşlar atıyorlardı. Nihayet onları yenik ekin yaprağı gibi yapıverdi. Bu bildiğimiz Elem Tera suresi. Bu düşündürücü olayın geçtiği tarihe Fil Yılı ismi verilmiştir. Bu olaydan sonra Mekke'nin Allah'ın indinde makbul olduğuna kanaat getirerek bu beldeye derin bir saygı duyulmaya başlanmıştı. Diğer yandan da Abdülmuttalip dedeye olan bağlılıkları kat be kat artmıştı. Evet, dedeyi anlamaya çalışırken demiştik ki baştan iki önemli olay İslam öncesi, Resulullah'ın doğumundan önce iki önemli konu Abdülmuttalip dedenin kişiliğini, kimliğini ortaya koyması açısından öncelikle işlenmesi, anlatılması, anlaşılması gereken konulardır. Biri Fil olayı, Ebrehe olayında takındığı tavırdı. Bunu gördük. Ondan daha meşhur ve bu sefer de Mekke'nin içerisinde farklı seslerin nasıl tek ses haline geleceği noktasında bir dirayetin ama aynı zamanda da Peygamberimiz Aleyhisselam'a işin ucunun uzandığı olayı yani Zemzem kuyusunun bulunuşunu göreceğiz. Şimdi biliyorsunuz Zemzem ilk defa Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu Hazreti İsmail Aleyhisselam zamanında ortaya çıkarılmıştı. O olaya girmiyorum, konum benim o değil. Mekke şehrinin bugünkü bölgesinde kurulmasına sebep olan da işte bu Zemzem suyu olmuş idi o zamanlar. Dolayısıyla bu su hem orada bir şehir kurulmasına vesile oldu ama zaman içerisinde kapandı, kayboldu. Efendim bazı hadiseler yaşandı. Allahu Teala öyle diledi. Abdülmuttalip dedeye bu ihsanı yapacak. Yani Abdülmuttalip dedenin döneminde ki o zamanlar tek oğlu vardı Abdülmuttalip'in. Yani bayağı eskiden bahsediyoruz. Zemzem kuyusunun adının bilindiği ama suyunun bulunamadığı, kapandığı biliniyor o dönemde. Abdülmuttalip de bir gün rüyasında bir ses duyar. Zemzem suyunu ortaya çıkarması istenir rüyasında. Zemzem kuyusunu bulması, ortaya çıkarması istenir. Aynı rüyayı birkaç gün üst üste görür. Aynı rüyayı. Çok etkilenir rüyadan. Üstelik bayağı da tarif edilir. Nereyi kazacağı, nasıl kazacağı tarif edilir rüyasında. 3 gün üst üste aynı rüyayı görünce bunun ilahi bir rüya olduğunu düşünür. Bir mesaj, bir ışık, bir işaret olduğunu düşünür. Ve rüyada kendisine gösterilen yeri kazımaya başlar. O günlerde bir tek oğlu var. En büyük oğlu Haris. İşte bu bir tek oğul meselesi işe meşhur kurban olayını sokacak. Her ne kadar Mekke'nin reisi de olsa, en önde gelen ismi de olsa, sözü dinlenen birisi de olsa, konu artık zemzem olunca iş değişti Mekke'de. Ona müdahale ettiler. Müdahale ettiler. Bu yeri kazdığını gören Kureyşliler ona müdahale ediyorlar. Abdülmuttalip dedeye duyulan büyük saygıya rağmen putları için kurbanların kesildiği bu bölgeyi kazımanın hürmetsizlik olduğunu, dolayısıyla bu işi bırakması gerektiğini söylemeye, anlatmaya çalıştılar. Ancak o bundan vazgeçmedi. Rüyasında böyle bir şey gördüğünü ve rüyada ona bu görevin verildiğini söyler. İş biraz büyürse de ne pahasına olursa olsun bu işten vazgeçmeyeceğini söylemesi üzerine onun bu işteki kararlılığını gördüler. Efendim ama ısrarlarını sürdürdüler. Hatta sen dediler içimizde öyle çoluğu çocuğu çok olup bize karşı koyabilecek gücün yok dediler. Senin olsa olsa bir oğlun var. İşte o günlerde Abdülmuttalip dede eğer dedi benim 10 oğlum olursa birini kurban keseceğim. Bu bir basit söz gibi görünüyor ama bakın neler doğuruyor arkasından. Belirtilen rüyasında kendisine gösterilen yeri kazıdı ve nihayet zemzem kuyusunu buldu. Bu kuyuyu buldu ama kuyuyla beraber problem de başladı. Abdülmuttalip dedeyle Kureyşler arasında bir tartışma meydana geldi. Büyüdü iş. İşte Abdülmuttalip yani 10 oğlum olursa birini kurban keserim dedi. Efendim ağzına mı sözü kaçırdı. Yine bu zemzemi bulma sahnesinde bura uzun da ben şimdi bunu özetlemeye çalışıyorum kıymetli dinleyenlerim. Burada daha önce bu kuyu kapandı, kapatıldı. Efendim yani birçok şey yaşandı orada. Dede kazı işini ısrarla sürdürdü. İşte yeminlerle beraber sonuçta kuyuyu buldu. Cürhüm kabilesinin Huza kabilesinden kaçarken gömdükleri altın geyik heykelleri, kılıç ve zırhlar konusunda onlar bulundu. Kuyudan çıktı bunlar. Efendim Kureyşliler arasında tekrar ihtilaf çıktı. Çünkü çok ciddi dünya malı çıktı. Onları Abdülmuttalip dede kendisi için kullanmadı. Bunları Kabe'ye kullandı. Kapısına, şurasına, burasına kullandı ki rivayetlerde o günlerde işte bir oğlu olan Abdülmuttalip dede 40 yaşı civarında olduğu rivayet edilir. Şimdi Abdülmuttalip dedenin hayatında Zemzem kuyusunu ortaya çıkarması kadar önemli bir yer işgal eden ve adeta bir dönüm noktası olan olaylardan biri ve belki de en önemlisi, oğullarından birini kurban etmeyi söylemesi olayı. Cahiliye devri Arapları mal ve soylarının çokluğunu öne çıkarır, bununla övünür, iftihar vesilesi sayarlardı. Aynı zamanda erkek çocuklarının çokluğuyla da övünürlerdi. Dillerinden "ben senden malca daha zenginim, adamlarımın çokluğu bakımından da senden güçlüyüm" gibi sözler eksik olmazdı. "Benim şu kadar oğlum var" derlerdi o dönemlerde. Abdülmuttalip dede Kureyş ve Sakif zenginleri kadar mal sahibi olmadığı halde Allah'ın kendisine vermiş olduğu mal ile kanaat edilmeyi bilirdi. Aslında o da zengindi ama çok fazla mal biriktirmeyi sevmezdi. Elinde bulunan malı tutmamaya özen gösterir, bu da ona şeref olarak yeterdi. Yani infak ederdi, dağıtırdı fakir fukaraya. Fakat adam bakımından güçlü olması için çok sayıda oğlunun olması da arzulardı tabii. Herkes bunu ister. Abdülmuttalip dedenin Zemzem suyunu ortaya çıkarılmasında seçilmiş bir kişi olması onun Mekkelilerin gözündeki itibarını artırdı. Her ne kadar münakaşa olduysa da Zemzem'i buldu. Oradan çıkan mücevherleri kendisine kullanmadı. Kabe'ye onları harcadı. İtibarını artırdı bu iş. Derdi itibar artırmak değildi, onu söyleyeyim. Yani insanın itibarı kendi şahsiyetinde, karakterinde belli bir duruşu yoksa kişi ne yaparsa yapsın bir noktaya gelemiyor zaten. Onda bu özellik başından beri var. Zemzem kuyusunu kazmayı durdurması söylendiğinde o zamanlar gönlü bir takım düşüncelerle efendim sıkılıyor. Ama ısrarla karşı taraf "bizim şu kadar oğlumuz var, bizim şu kadar oğlumuz var" derken hep kurban olayına geliyor sıra. "Ey Abdülmuttalip, sen tek başına bir adamsın, bizimle boy mu ölçüşüyorsun? Senin tek oğlun var, tek bir oğlun var, başka oğlun yok, bizim kaç tane oğlumuz var?" Böyle şeyler o günlerde konuşuldu. Niye durdum bunun üzerinde bu kadar, şimdi daha iyi anlayacaksınız kıymetli dinleyenlerim. Bu o anda, yani onların bu sataşmalarıyla, "eğer 10 oğlum olursa birini kurban keseceğim" dedi. Şimdi kurban meselesi, insanın kurban edilmesi yok, öyle bir şey yok zaten. İlk defa bunu Hazreti İbrahim Aleyhisselam'da görürüz. Allah'ın emriyle bir imtihan yaşar, biliyorsunuz kurban meselesini. Ancak Abdülmuttalip dede bu olaydan 30 yıl sonra, yani demek ki 70 küsur yaşlarına geliyor artık, 10 oğlu olmuştu. Hepsi büyümüş, yetişmişlerdi. Oğulların hepsini toplayarak efendim daha önceki olanları anlattı onlara. "Ben söz verdim" dedi, "yemin ettim" dedi, "10 oğlum olursa birini kurban keseceğim dedim" dedi. İyi de hangisini kesecek? Kura çektiler. Kura Abdullah'a düştü. Abdullah kim? Resulullah'ın babası. Abdullah, ayrıca göreceğiz onu. Ayrıca özel göreceğiz. O yüzden burada fazla girmiyorum. Ama şuranın bilinmesi lazım. Çok önde gelen biri. Herkesin sevdiği, saydığı. Ve Abdullah'ın doğumundan sonra Abdülmuttalip dedenin alnındaki nurun Abdullah'a geçtiği, Abdullah'ı farklı kıldığı rivayetlerini Abdullah'ın hayatında göreceğiz. Ama bütün bunlara rağmen sözünün eri olan Abdülmuttalip dede onca tepkiler karşısında yılmadan verdiği sözü yerine getirmek için harekete geçer. Ancak halk ayaklanır diyeyim, yani yakınları başta olmak üzere. Önde gelen bir adam, herhangi biri değil, sözü dinlenir, hareketleri örnek alınır bir adam. Dediler ki sen böyle bir şey yaparsan, ki şu ana kadar böyle bir şey yapan yok bizim aramızda, böyle bir şey yaparsan bu gelenek haline gelir, adet haline gelir ve insanlar böyle söz verirler, oğullarını kurban keserler. Sen şimdi bunu kestiğinde ne olacak yani? Etini mi yiyeceksin bunu? Eti yemeyecek yani. Nedir yani, ne? Doğrusu Abdülmuttalib'in de gönlü buna razı değil. Ama söz verdiği için, 10 oğlum olursa birini kurban keseceğim dediği için işin içinden çıkamaz. Netice dönemin bilge insanlarına danışılır. Hepinizin bildiği gibi denir ki sizde bir insanın diyeti ne kadardır? 10 deve derler. Tamam. 10 deveyi bir yana koy. Abdullah'ı bir yana koy. Kura çek. Kura deveye çıkarsa 10 deveyi kurban et. Abdullah kurtulur. Kura Abdullah'a çıkarsa ikinciyi tekrarla ama 10 deveye bir 10 deve daha ilave et. Yani kura Abdullah'a çıkıncaya kadar deve sayısını artır. Varlıklı bir adam. Şimdi o yüzden diyorum ben, yani bir şey anlamaya, anlatmaya çalışırken hadiseyi iyi kavramak lazım. Hepiniz biliyorsunuz bu sahneyi. Bütün halk toplanır. Abdullah bir yanda, 10 deve bir yanda. Kura çekilir, Abdullah'a çıkar. 10 deve daha ilave edilir, 20 deve. Kura çekilir, Abdullah'a çıkar. 10 deve daha ilave. Bu şekilde 10 tekrar yapılır ve 100 deve olur. 100 deve bir yanda, Abdullah bir yanda. 100 deve olunca kura çekilir ve develere çıkar kura. 100 deveye kadar Abdullah, Abdullah, ama 100 deve olunca develere çıkar. Abdülmuttalip dede mutmain olmak için, Allah'ım benim bu oğlum mu yoksa 100 deve mi diye bir daha kura çektirir, develere çıkar. Üçüncüye çektirir, develere çıkar. Böylece Allah'ın o meyanda onlara bir ilham verdiği anlaşılır ve sonuçta 100 deve kurban edilerek Abdullah kurtulur. Şimdi efendim, bir hadiseyi anlamaya, anlamlandırmaya, anlatmaya, açıklamaya çalışırken zaman zaman varlık, yokluk, mal meselesi görüşülürken hep bunlar gündeme gelir. 100 deve çok ciddi bir servettir. Az önce Ebrehe olayında da görmüştük. Efendim 500 küsür, 400-500 arası değişiyor. 400 veya 500. Seçme devesini Ebrehe baskında almıştı. Onları geri almıştı. Yani burada 100 deveden bahsediliyor. Ve bu 100 deve kurban edilir. Tabii az değil. Çok fazla et var. Eti yeniyor biliyorsunuz devenin. Bütün herkese ikram edilir. 100 deve az değil ki. İkram edilir. Yani eğer kurban kesecek olsak, sığır gibi aynı şekilde deveye de 7 kişi girebiliyor. Biliyorsunuz hisse olarak yani. Şimdi 100 tane 7'yi siz sayın, çarpın şimdi ne eder? 100 tane 700 mi ediyor? O kadar kişinin kurbanını düşünün. Hadiseye bir de bu boyutuyla bakın. O zaman daha farklı şekilde bilgi dağarcığınız genişleyecektir. Herkese efendim ikramlar yapılır. İnsanlar doyduğu gibi kurtlar, kuşlar, vahşi hayvanlara kadar bundan istifade ederler. Bu hadise Araplarca meşhur olan zaman dilimi, Ebrehe'nin Mekke'ye saldırdığı yıl, yani bilinen adıyla fil yılından 5 sene önce gerçekleşmiştir. Abdülmuttalip dede bu olaydan sonra Abdullah'ı Amine binti Vehb ile evlendirdi. Şimdi geliyoruz. Hatta kendisi de oğlu ile aynı gün içerisinde Hale binti Uheyb ile evlendi. Oğlunu Amine binti oğlu Abdullah'ı Amine binti Vehb ile evlendiriyor. Kendisi de Hale binti Uheyb ile evleniyor. Uheyb Vehb'in kardeşidir. Yani Amine ile Hale amca kızlarıdır. Bu evliliklerden de Abdülmuttalib'in oğlu Hazreti Hamza, Abdullah'ın da oğlu Hazreti Peygamber aleyhisselam dünyaya gelir. Evet. Biz Resulullah'a burada girmiyoruz. Abdullah'a da fazla girmiyoruz. Abdülmuttalib dedeyi anlatmaya çalışıyoruz. Onlara daha var. Acelemiz de yok. Yani sonuçta iyi anlayalım. Sürsün kaç hafta, kaç ay sürerse problem değil ama meseleyi iyice kavramış olalım. Abdülmuttalib dede yaşı da 70'e yaklaştı, 70 civarında olduğu halde güçlü, kuvvetli, dinamik bir adam. İki damat düğünden sonra Araplarda adet olduğu üzere birkaç gün Uheyb'in evinde misafir kalıyorlar. İki damat kim? Birisi Abdülmuttalib dede, birisi oğlu Abdullah. Burada bir inceliği de söylemek gerekecek. İleride Hazreti Hamza'nın İslam'a giriş sürecinde Resulullah Aleyhisselam'a yakınlığı incelenirken söylemeye çalışacağız. Bir yandan amcasıdır, bir yandan süt kardeşidir Hazreti Hamza. Bir yandan bu tarzda bir akrabalığı var. Onlara inşallah Hazreti Hamza'yı işlerken göreceğiz. Şimdi sanırım Abdülmuttalib dede ile ilgili en tatlı, en güzel yere geldik. Bu gerçekten çok düşündürücü sahnelerle dolu bir konu. Nedir efendim? Abdülmuttalib dedenin sevgili torununa olan düşkünlüğü. Şimdi şöyle bir soru aklınıza gelebilir. Aleyhisselam daha doğmadı ki nasıl torununa düşkün? Biz şimdi dedenin hayatını işliyoruz ya. Diğer taraftakiler yani her birini ayrı ayrı işleyeceğiz. Ama dedeyi işlerken efendim Hazreti Peygamber olan düşkünlüğünü, onunla yaşadığı şeyleri de görmek durumundayız ki şu anda sıra oradadır. Evet efendim. Abdülmuttalib dede oğlu Abdullah'ın düğününden bir süre sonra vefat etmesi nedeniyle ona olan bütün sevgisini onun vefatından bir süre sonra dünyaya gelen oğlu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e vermişti. Kendisi daha gençlik yıllarındayken başından geçen bazı olaylar sebebiyle kendi neslinden mertebesi ve vasıfları yüksek bir insanın geleceğini tahmin ediyordu. Bundan dolayı da en sevgili torunu dünyaya geldikten sonra gerek bu insanın tahmin ettiği kişi olduğuna inanması nedeniyle gerekse onun en çok sevdiği oğlundan geriye kalan tek hatırası olması ve yetim olması nedeniyle bu torununa diğerlerinden ayrı olarak özel bir ilgi ve alaka besliyordu. Biliyorsunuz Peygamberimiz Aleyhisselam doğmadan önce babası Abdullah vefat etmişti. Bu da aynı şekilde ticaretle uğraşıyordu. Şam tarafına ticarete gidiyor. Ticaretini yapıyor. Geriye dönerken Medine'ye uğruyor. Medine'de hastalanıyor. Orada vefat ediyor. Bu durum aynı zamanda dedenin hayat hikayesine kısmen de olsa benziyor. Yani Medine ile bağlantı var hicretten önce. Evet, bu torununu çok severdi. Çok özenirdi. Dilerseniz kısa bir ara verelim önce. Ondan sonra inşallah bu sevginin örneklerini beraber görmeye çalışalım efendim. Evet efendim. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akrabaları içinde Abdülmuttalip dedeyi görüyorduk. Üçüncü bölümün ikinci yarısıyla yine beraberiz. Abdülmuttalip dedenin sevgili torununa olan sevgisi, muhabbeti üzerine efendim söz söylemeye çalışıyorduk. Peygamberimiz Aleyhisselam dünyaya gelince çok sevinmişti bu dedesi. Onu gidip almış, Kabe'nin yanına götürmüş. Orada Allah'a dua etmiş. Sonra işte torunun için kurbanlar kesmiş. Bütün Mekkelilere ziyafetler vermiş vesaire. Torununun annesini de kaybedip öksüz kalmasından sonra bakımını üstlenmiş. Ancak kendisinin de yaşı ilerlemiş olduğundan dolayı 2 sene sonra vefat etmişti. Kısa bir özet geçiyorum önce. Ondan sonra inşallah zamanım kalırsa açacağım efendim. Bu 2 sene zarfında da oğullarından ve torunlarından hiçbirine göstermediği ilgi ve alakayı bu torununa göstermiştir. Öyle ki özel makam diyebileceğimiz, bugünkü deyimle özel makamı diyebileceğimiz Kabe'nin Hicr bölgesinde bir şilte, bir oturak vardı, bir yaygı vardı. Oraya kimse oturamazdı. Çünkü böyle bir şey yapmak saygısızlık olarak addedilirdi. Ancak Aleyhisselam küçük olduğu halde gelir oraya otururdu. Bazı zamanlarda amcaları oraya oturmasını engellediklerinde hemen dede devreye girer, dokunmayın ona derdi. Onun şanı yüce olacak. Yani Abdülmuttalip dede Nur Muhammed'in Aleyhisselatu vesselam'ın halinde, tavrında, daha ufacık olduğu halde birçok şeyi seziyor, hissediyor ve ona özeniyordu çok fazla. Yemek esnasında torununu çoğu defa yanına alıyor, dizine oturtuyor. Ona en güzel yemekleri yediriyor. Ona karşı dikkat ve hürmet gösteriyor. Öyle ki Hazreti Peygamber Aleyhisselam bulunmadığı zaman sofra kurulsa bile o gelinceye kadar bekliyor. Kimseye dokundurtmuyor. Böyle örnekleri çok var. Bunları açacağız biraz. Yine o yağmur duasına bile çıkarken yanına onu alıyor. Onu alınca rivayetler de öyle geçer, yağmur yağıyor. Bu birkaç kez tekrarlanıyor bu şekilde. Şimdi kısmen özet geçtiğim bu bölümü sevgili peygamberimizin sevgili dedesiyle yaşadığı güzelliklerden seçmeye çalıştığımız bir güzel motifleri şu anda açalım bakalım. Hep beraber büyük bir muhabbetle, saygıyla, edeple o eve varalım inşallah. Kaynaklarıyla beraber dikkatli bir şekilde incelediğimizde en çok kaynakların olduğu, en rahat şeylerin söylenebileceği tarzları görürüz burada. Dede torun ilişkisini çok canlı tablolar halinde görürüz. Ama bunu görmek için öyle birkaç sihir kitabı yetmez efendim. Bir şeye ne kadar çok değer verirsek onun üzerinde o kadar çok dururuz, değil mi? Öyledir. Ne kadar değer verirsek o kadar çok üzerinde dururuz onun. İşte bu değer ve durmaya ilişkin bir misaldir. Bu durmaya ilişkin bir misal. Abdülmuttalip dedenin torununa olan sevgisini en temelinde süt anne olayında başlarız. Biliyorsunuz Mekke'de adetti o günlerde doğan çocuklar süt annelere verilir. Çünkü süt anne yani Mekke şehir havası biraz bunaltıcı. Süt anneler de badiye dediğimiz köyden çölden yani havası iyi yerlerden geliyorlar. Suları iyi. Yani insanın daha iyi besleneceği, gürbüz olacağı, bir de lisan olarak dil, lisan da güzel konuşulan yerlerden geliyor süt anneler. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın da meşhurdur Halime anne, süt annesi meşhur zaten bunu hepiniz biliyorsunuz. Bu sahneyi şöyle bir izin verirseniz ayrıntılı işlemek istiyorum. Bu benim çok hoşuma da gidiyor doğrusu yani. Şimdi süt anneler geliyorlar çeşitli yerlerden. Bunlardan biri de Sağdoğulları bölgesidir. Yani süt anneler sadece Sağdoğullarından gelmiyor. Ama Peygamber Aleyhisselam'ın annesi Sağdoğullarından Halime anne olduğundan süt anne deyince akla hemen Sağdoğulları gelir. Şimdi Sağdoğullarından Halime anne ile kocası Haris'in de içinde bulunduğu bir grup hanım süt çocuk almak için Mekke'ye geliyorlar. İyi anlamak lazım bu sahneyi. Yani bir hayır işi değil bu iş. Bu geçim işi. Yani sonuçta bir geçim yolu. Süt verecek hanımlar, süt emzirecek kadınlar belli zamanlarda gelirlerdi Mekke'ye. Süt çocuklarını alırlar. Onları belli bir ücret karşılığında emzirirler. Bakımlarını yaparlar. Hem böylece süt vasıtasıyla geçimlerini sağlarlardı. Az önce söylemeye çalıştığım gibi aynı zamanda buralarda lisan, dil yani edebi olarak en düzgün konuşulan yerler olurdu buralar. Süt anne köyleri, beldeleri. Havası güzel olurdu. Yani bir çocuğun gelişmesi yani biyolojik olarak gelişmesi lisan olarak gelişmesi için de elverişli yerlerdi. Yani çocuğu süt anneye vereceğim diye rastgele yere verilmezdi. Bu bir. İkincisi şimdi dedenin tavrında göreceğiz. Aynı sahneyi anneye sıra gelince orada biraz daha farklı boyutuyla açacağım. Ama burada dede boyutuyla göstermek istiyorum. Kadınlar geliyorlar. Tabii herkes yani sonuçta hayır için gelmiyor demiştim. Süt çocuğu alacak, emzirecek, hani geçimini sağlayacak. Dolayısıyla varlıklı ailelere gidilirdi. Yani fakir, kimsesiz, yetim bunları kimse almazdı. Takdire bakın ki Abdülmuttalip dede süt anneleri görür, onları yanına gider ve onlara torununu teklif eder. Benim bir torunum var, şöyle tatlı, böyle şirin, böyle güzel, işte Sağdoğullarına vermek istiyorum. Oranın lisan, dil güzel, havası güzel. Kadıncıklara teklif eder. Ancak kadınlar yetim olduğunu duyunca biz bundan fazla para alamayız, hediye alamayız diye yanaşmazlar. Allah-u Teala nasıl takdir ediyorsa öyle oluyor. İnsan koşmasın, çalışmasın demiyoruz. Koşacağız, çalışacağız. Ama hiç kimse takdirin önüne geçemiyor efendim. Bak o kadar teklif etti. Ben dedesiyim, benim durumum iyidir. Size herkes ne veriyorsa o parayı veririm demesine rağmen çocuk yetim olduğu için babası yok diye, babası ölmüş diye kadınlar almıyorlar. Zengin zengin çocukları alıp para kazanma amacıyla zaten gelmişler ve dönmeye başlıyorlar. Bu arada Halime anne kocasıyla beraber aynı kafileyle gelirken geriye kalmışlar. Niye? Bindikleri merkep eşek affedersiniz. Sıska, zayıf, fakir bir aile. Yani onların malları, mülkleri iyi. Onlar hızla geldiler. Yani nasıl diyeyim yani bola bol şeylere kondular. Onlar daha dönüşe geçiyor. Halime anne daha Mekke'ye yeni giriyor. Böyle bir sahne yaşandı. Zavallı kadıncağız hangi kapıya gittiyse süt çocukların hepsinin verildiğini gördü. Süt çocuğu yoktu. Geçinmesi lazım. Bir çocuk bulamazsa eve ne götürecek? Ekmek ne götürecek? Abdülmuttalip dede Halime'yi gördü, yaklaştı. Şimdi bu sahneyi dede gözüyle veriyorum önce. Az önce ifade ettiğim gibi ileride anne gözüyle vereceğim. O farklı, bu farklı. Dede süt anne adayının, bir kadının süt çocuğu aradığını gördü. Diğer kadınları görmüştü. Yani öyle ayaküstü teklifte bulunmuştu. Ancak yetimdir diye almamışlardı. O da bir kenara oturmuş, ne yapacağını düşünüyor. Halime Hanım'ı görüyor. Halime Hanım oraya soruyor, buraya soruyor, süt çocuğu bulamıyor. Süt anne adayı olduğunu görüyor. Abdülmuttalip dede kadıncağızı şöyle uzaktan izliyor. Kadının yürüyüşü, bakışı, jest ve mimikleri, tarzı, tavrı sıcak geliyor ona. Merhametli, şefkatli geliyor. İçinden bir güven de akıyor Halime Hanım'a. Bir güven. Kalkıyor, yanına gidiyor. Efendim diyor, sen herhalde süt çocuğu arıyorsun. Evet diyor. Benim bir torunum var. Şöyle güzeldir. Böyle şirindir. Şöyle tatlıdır. Bunları söylerken onun yüz hatlarını inceliyor. Yani şirin, tatlı, güzel. Buraya mı yüz hatlarında bir ilgi olacak? Onun babası ölmüştür. Ben bakıyorum ona. Oradaki yüz hatları nedir? Onları inceliyor. Başkasına vereceğimden daha fazla veririm sana parayı. Karşılığını. Diğer kadınlara teklif ettim, kabul etmediler. Yalan da söylemiyor. Yetimdir diye kabul etmediler. Sen bu çocuğu al. Elin bereketlenir diyor. Doğrusu Halime Anne de kendisi anlatıyor çünkü mübarek daha sonra. İçim diyor, biraz diyor anlattıklarına yattı diyor. O çocuğa karşı bir sevgi de oluşmaya başladı ama bizim paraya ihtiyacımız var. Biz buraya bunun için geldik. Ben dedim hele bir gideyim, bir kocamla bu konuyu görüşeyim. Yani bir istişare yapayım, çocuğu alalım mı almayalım mı? Ben diye seni burada bekliyorum. Kocasıyla gider görüşür. Haris der ki vallahi onu almazsak tek o kalmış. Onu almazsak geri boş döneceğiz. Peki ne yiyip ne içeceğiz? Durum malum. Yani adeta Allah-u Teala öyle bir takdir ediyor ki diğer kadınlara vermiyor aleyhisselam. Onlar dünya, olayın dünya boyutunu görüyorlar. Dünyalıksa aynısını bu da alacak. Hatta daha fazlasını alacak. Mesele o değil. Dünyayı öne çıkarana Allah öbürünü fazla nasip etmiyor. Biz dünyasız olmaz. Ama mesela şu an konuştuğumuz radyo bir dünyadır nihayetinde. Bir maddi güç olmazsa bu yayın olmaz. Bu bir dünya. Yani hiç olmasın demiyoruz ama hedef, yani bir radyo kurmak değil. Hedef insanlara ulaşmak. Mesajı paylaşmak. Ya bu biraz bunu böyle düşünürsek biraz daha anlaşılır gibi geliyor bana. Dönüyor geriye, tamam diyor, alalım öyleyse. Dedenin yanına geliyor. Kocam diyor, görüştüm diyor, kabul etti diyor. Senin torunu alacağız. Yol boyu Halime Anne'yi konuşturan Abdülmuttalip dede, onun konuşmasını, kullandığı kavramları, kelimeleri, durduğu şeyleri, vurgularını, her şeyini inceliyor. Çünkü o sadece çocuğun karnını doyurmayacak. Çocuğun gözünü, gönlünü doyuracak. Çocuk orada lisan öğrenecek. Çocuk şefkati veya nefreti öğrenecek. Yani sadece sütle büyümeyecek bu. Anneyi düşünün işte. Kişilik verecek ona. Kişiliği olmayan kişilik veremez ki. Bütün bunları yol boyu takip ediyor, inceliyor. Onun kişilik ve karakter sahibi olduğunu fark ediyor. Tamam diyor, herhalde bu bizim aradığımız aday. Eve geliyorlar. Ben Amine Anne'yi Amine Anne bölümüne bırakıyorum. Bunun altını çiziyorum. Orada şahane sahnelerimiz var. Sadece dede boyutuna bakıyorum burada. Halime'nin eve girişi. Çocuk kendisine gösterilince çocuğa bakışı. Burada mecburen birazcık Halime Anne'ye girmek zorundayım. Amine Anne'ye değil. Halime Anne diyor ki uyuyordu diyor. Böyle yatırmışlar, uyuyordu. Bana gösterdiler diyor. Yüzünü açtı, bana gösterdiler. Şöyle baktım diyor. İçimden bir şey koptu diyor. Yani ona bir sevgi aktı böyle. Daha diyor dokunmadan gözlerini açtı. Bana baktı, tebessüm etti. Aleyhisselam işte kaç günlük, kaç haftalıksa tebessüm etti, bana bir sıcak baktı diyor. Adeta yüreğimin yağını eritti. Yani öyle bir tatlı bakış diyor. Ben kucağıma alacağım ama diyor, acaba anacığı nedir diye kucağıma alabilir miyim dedim diyor titreyen bir ses tonuyla. Tabii diyor, sütten ne olacaksın, alabilirsin. Kucağıma aldım. Zaten diyor içeri girdiğimde diyor bir mis kokusu vardı diyor içeride. Sandım koku sıktırar sağa sola. Gül kokusu, gül tadında mis kokusu var. Kucağıma aldım diyor, koku bundan geliyor diyor. Çocuk diyor, gül kokuyor. Bağrıma bastım diyor, ona bile dokundum diyor. O ellerine dokundum, yüzüne dokundum. Bana bir elektrik geçti sanki böyle. Beni bir başka bir havaya soktu. Bilemem diyor, bunu anlatamıyor. Ama tabii bunları gözyaşıyla beraber daha sonra sık sık bu sahneyi anlatacak. Bütün bunları çok ciddi şekilde gözlemliyor Abdülmuttalip dede. Çocuğu bakışı, çocuğa bakışı, kucağına alışı, yüzündeki merhamet, sevgi, şefkat, ses tonundaki samimiyet. Şimdi bakıyor dede, bu kadın nasıl bir kadın? İşini iyi yapan, işini kendini iyi pazarlayan biri mi? Yoksa hakikaten yani sevgi ve şefkatle görünen biri mi? Yoksa sevgi ve şefkat dolu biri mi? Bu fark çok önemli. Onun o samimiyetini görüyor. Kucağına alınca Aleyhisselam'ın ona tebessüm edişi karşısında kadının girdiği havayı görüyor. Hani bugün deriz ya elektrik almak. Ne elektriği? Onun üstünde bir şey alıyor. Ondan. Bağrına basıyor. Verin bana bunu diyor. Bunu bana verin. Ben sizden para da istemiyorum. Oysa para için gelmişti. Ya işi oydu yani. Sütenlik yapacak. Şu kadar para alacak. Geçimini sağlayacak. İşi bu. Sağdoğulları biraz toprakla, ziraatta, hayvancılıkla uğraşıyorlar. Sık sık kurak oluyor. Şu oluyor, bu oluyor. O yüzden kadınlar süt çocuğu alarak ya biraz daha ciddi şekilde aile bütçesine çok ciddi katkı oluyor. Geçimleri biraz da böyle. Dede, dedim ya adeta böyle bir sürü kameralar sanki var da elinde, gönlünde, gözünde. İşte onun duygularını çeken kamera, bakışlarını çeken kamera, sesini çeken kamera, samimiyetini çeken, muhabbetini çeken, sevgisini çeken varın düşünün. Böyle gözlemliyor. Torununu çok sevdiği, çok değer verdiği için değerini bilecek birinin eline vermek istiyor. Hani siz çocuğun eline elması misket diye yani öyle bir şeye benzer elması verirseniz çocuk onun elmas olduğunu anlamaz. Sokağa çıkar, çocuklarla beraber misket oynar, mile oynar. Oysa tuttuğu elmastır. Şimdi elmastan elmasın sarrafı anlar. Resulullah Aleyhisselam'la elması kıyaslayabilir miyiz? Kaç milyar ton elmas Resulullah'ın bir saç teli eder mi? Etmez. O benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem. O Habibullah. Etmez tabii. Böylesine kıymetli bir varlığını emanet edecek. Yani elmaslar üzeri bir elmas bu. Bu sarraf mı acaba? Sarraf görünen biri mi? Evet, sarraf. Halime anne adı üzerine, hatta tanışma esnasında adının Halime olduğunu öğrenince isimden de yola çıktı. Hilim yumuşak manasına gelir. Halim, Selim, sevecen, tatlı manasına geldiğini isminden bile yola çıkarak bu karara varır. Netice gönlü rahattır Abdülmuttalip dedenin. Niye? Çünkü aradığı süt anneyi bulmuştur. Ya da ben cümleyi düzelteyim. Aradığı süt anneyi ona Allah göndermiştir. Ona Allah göndermiştir. Çünkü bütün kadınlara teklif etti. Kadınlar hatta çocuğu bir kez görün dedi. Bir kez görün. Kimse gelip görmedi ki. Buna teklif etti. Bu da onlar gibi duraksadı. Çünkü buraya hayır için gelmemişti. Para kazanmaya gelmiş kadıncağız. Kocasıyla istişare yapınca efendim iş değişti tabii. İşte çocuğu görmesi, konuşması, dokunması, bir anne duruşu. Yani süt anneden öte bir şey bu. Yani Amine annenin duruşu gibi bir duruş. Böyle bir duruş. Bunu inşallah Amine anneye gelince bir de orada atacağım burayı. Amine anne nasıl inceliyor Halime anneyi? İki anne bunlar. Kadın kadına. Onu orada göreceğiz ama burada dede çok dikkatli bir şekilde tahlil ediyor, bakıyor, ediyor, inceliyor. Bu kadın bu işi yapar mı, yapamaz mı diye. Yani yapar mutlaka da. Yani çocuğun kanını doyurur, üst başını giydirir ama yüreğini doyurur mu? Yüreğini, ruhunu, beynini doyurur mu? Şu an çocuklarımızla aramıza mesafeler girdiyse zamanında ruhunu doyurmadı çocukların. Doyuramadık. Beyinlerini doyuramadık. Şu kadar kurslara gönderdik, dil öğrettik ama, dil, lisan öğrettik ama insanlığı öğretemedik. İnsanlığın kursu yok ki, insanlığın kursu şimdi ne? Belki biraz tasavvufa böyle bir şey diyebiliriz. İnsanlığın edebin kursu belki ama bunun da Mürşid-i Peygamber aleyhisselam insan etmek başka bir şey. Çocukken başlarmış, doğumdan önce başlıyor da şu anda çocuk var elimizde. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin süt anneye verilme sahnesindeki dedenin durumunu hep beraber görmeye çalışıyoruz. Dede gerçekten Halime anneyi biraz da oyalar onu orada. Yani hemen vermezler, konuşurlar, konuştururlar. İşte Halime anne Şeyma adlı bir kızım, Üneyse ile Abdullah adlı iki oğlum var der. Genelde Şeyma'yı biliriz. Süt abla. Ama bir Üneyse var, bir de Abdullah var. Abdullah da Mehmet'e. Hazreti Peygamber'le aynı yaştadır. Abdullah. Efendim. Atlamayalım. Sadoğullarından Mekke'ye geliş. Tekrar geriye gidiş. Bir günlük iş değil bu. Bayağı yol var orada. Dolayısıyla güneş sıcak ve Arabistan, Mekke. Şimdi anneler annesi Amine anne diyeceğiz ona sıra geldiğinde. Sevgili yavrusunu süt anneye verecek hazırlığını yapar. Bugünkü deyimle çanta hazırlar diyelim. Abdülmuttalip dede sürekli Halime anneyi izliyor. Yani eşyayı alışı, tutuşu, çocuğa bakışı, oturuşu, yiyişi, ses tonu, her şeyi. Ve içinde en ufak bir şey kalmıyor. Bulduk diyor. Bunu bize Allah gönderdi. Benim torunuma bu süt anne değil, bu iyi anne olacak diyor. Bu çok iyi anne olacak. Ve Halime anne çocuğu kucağına alır. Harise haber gönderilir. O da kapıya gelir. Merkepleri var bir tane. Apürün eşek. Zayıf, sıska bir şey. Hayvan. Yürümeye hali yok. Halime anne üzerine biner. Hayvan çöktü, çökecek neredeyse. Böyle kıvranır. Resulullah aleyhisselamı, Nur Muhammed'i aleyhisselamı Halime'nin kucağına verirler. Anne, Halime anne kucağına alır. Merkebin duruşu değişir. Hayvan bir toparlar şöyle. Hayvan haliyle sanki Nur Muhammed'in benim sırtımda dercesine hayvan da değişir. Allah dilerse hayvanı bile Hazreti Peygamber'e muti kılar. Allah'ın dilemesiyle her şey. Çok şerefli, izzetli bir yolcuyu bindirdiğini anlamışçasına Allah ona bu duygu verir, içgüdüyü verir. Ve hayvan böyle eşek olduğuna bakmadan onurlu bir duruş sergiler. Üzerinde kim var? Peygamberimiz aleyhisselam. Amine anne gözyaşlarıyla beraber gönlünü de sevgili yavrusuyla gönderirken Halime anne kucağına aldığının dünyanın en kıymetlisi olduğunu nereden bilsin? Allah'ın kendisine verdiği bu güzel nimeti nereden bilsin? Ama kucağındadır ve Medine'ye doğru, Medine diyorum hep, hep Medine geliyor aklımıza. Tabii Medine'si olmuyor bu iş çünkü. Sağdoğularına doğru yola koyulurlar. Abdülmuttalip de bir süre onlara yolcu eder. Bir yandan da işte her ne kadar Halime annenin hakikaten kaliteli olduğunu görse de sonuçta çok kıymetli varlığını emanet ediyor. Ona bazı tembihatlerde bulunur. Ve sevgili torununu Sağdoğullarına yolcu eder. Evet efendim. Abdülmuttalip dede sevgili torunu Peygamberimiz Aleyhisselam'ı süt anneye vermiş ve Sağdoğullarına yolcu etmiş. Bir şekilde eve geriye döner. Ancak ben saatime baktığımda bugün bize ayrılan sürenin burada dolduğunu görüyorum. Ve belki de en tatlı yerler daha yeni yeni başlıyor. İnşallah ne kadar giderse ayrıntılı bunları görmek, yakından tanımak Aleyhisselam'ı arzusu ve duasıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.